Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Sonbahar 1555. 44. ayrım. Kraliçe eskiden bütün sarayların en mutlusu Greenwich'te sessiz bir bedbahtlıktan ibaret ayrı bir dünyaya çekildi. Kraldan ayrılmak onun için dayanılmaz bir acı oldu. Philip tam bir erkek gibi kraliçenin mutsuzluğundan kaçmak için uzaklaşmayı seçmiş, karısı gözyaşlarını üzerine dökmesin diye de sürekli yanlarında birileri olmasını sağlamıştı. Her şeyi öyle bir ayarladı ki kraliçe ona ancak kukla gibi veda edebildi. Elleri, ayakları, dudakları kayıtsız bir efendi tarafından oynatılan bir oyuncak gibi. Sonunda gittiğinde sanki ipleri aniden kesilivermiş gibi tamamıyla elden ayaktan kesilerek yere yığıldı. Elizabeth bazılarına göre İngiltere'ye döndüğünde ona karısınınkilerden daha güzel vaatleri olduğunu ima eden bir gülümsemeyle uzaklaştı ve kral ona planlarıyla onay verdi. Ayrılırken Philip efendilik ederek ona güçlüce sarılmadı ama gemiye binip yan taraftan el sallarken kendi elini öptü. Bu kime gittiği belirsiz bir hareketti. Prensese de olabilirdi, kalbi kırık kraliçeye de. Kraliçe karanlık odalarına kapandı. Ona Jane Dormer ya da ben hizmet ettim. Saray, mutsuzluğunun her yeri sardığı bir hayaletler ülkesine döndü. Krallarının geride bıraktığı birkaç İspanyol, efendilerine katılmaya can atıyordu. Onların bu gitme hevesi, hepimize İngiliz evliliğinin geçici bir dönem ve haliyle bir hatadan öte bir şey olmadığı hissi veriyordu. Kraliçeye, krala katılmak üzere izin istemek için başvurduklarında Mary çılgınca bir kıskançlık krizine girdi. Aslında kralın asla bir daha İngiltere'ye dönmeyeceğini gizliden gizliye bildiklerine ve bu yüzden gitmek istediklerine yeminler etti. Onlara bağırıp çağırdığında İspanyollar başlarını eğip öfkesinden kaçarak kendilerini kurtardı. Nedimeleri hiçbir şey duymayıp görmemeye çalışarak odadan dışarı kaçıştı ya da odanın gerisindeki koltuklarına geçti. Sadece ben ve Jane onun yanına gidip sakin olması için yalvardık. Kendini kaybetmişti. Krizi geçene kadar benle Jane başını özel odasının duvarlarına vurmasını engellemek için onu kollarından yakalamak zorunda kaldık. Kocasına olan tutkusuyla aklını yitirmiş, onu sonsuza dek kaybettiğine kanaat getirerek çıldırmıştı. Öfkesi dindiğinde daha da beter oldu. Çünkü kendini yere bırakıp dizlerini göğsüne çekti. Dayak yemiş bir kız gibi yüzünü dizlerinin arasına gömdü. Saatlerce onu ne ayağa kaldırabildik ne de ağzını açtırabildik. O mutsuz ve aşkıyla bu kadar küçük düştüğü için kendinden utanan yüzünü bizden saklayıp durdu. Buz gibi yerde, yanında onu teselli edecek tek bir kelime bile söyleyemeden öylece otururken elbisesinin eteğinin kadifeye dökülen gözyaşlarıyla yavaşça koyulaştığını gördüm. Hiç gıkını çıkarmadığı halde. Bir gün ve gece boyunca hiç konuşmadı. Ertesi gün yüzünde umutsuzluk abidesi gibi kas katı bir ifade vardı. Tahtına geçip oturmak üzere boş odaya girdiğinde İspanyolları zorla sarayda tutuldukları için isyan ederken buldu. İngiliz erkekleri ve kadınlarının tümü de öfkeliydi. Kraliçenin hizmetindeki yaşam, kralın gelip onu sevgiyle yatağına aldığı zamanki gibi, olması gerektiği gibi bir saray hayatı değildi. Edebiyat ve müzik, spor ve danslar yerine ölümcül bir hastalığı olan bir baş rahibe tarafından yönetilen bir rahibe manastırı gibiydi. Kimse fısıltıdan yüksek sesle konuşmuyor, ziyafetler verilmiyor, eğlence ya da şenlikler düzenlenmiyor, kraliçe ifadesiz, bedbaht bir suratla tahtında oturup her fırsat bulduğunda yalnız kalabilmek için odalarına çekiliyordu. Saraydaki yaşam umutsuzca kralın dönmesinin beklendiği uzun günlere dönüşmüştü ve kralın asla dönmeyeceğini hepimiz biliyorduk. Başını döndürecek kimse kalmadığından ve kraliçeyi olduğundan daha bedbaht bir ruh haline sokmak mümkün olmadığından Elizabeth fırsatı değerlendirip Greenwich'teki sarayı terk etti ve Hatfield'a kendi sarayına gitti. Kraliçe gitmesine izin verdi, bir merhamet kelimesi etmedi. Çocuk Elizabeth'e duyduğu bütün sevgiyi genç kadın Elizabeth silip süpürmüştü. Mary, başarısız hamileliğine katlanmaya çabalarken Elizabeth'in kralla flörtleşmesi ablasını can evinden vuran son darbe olmuştu. kalbinde Mary, Elizabeth'in bir fahişenin ve lavta çalgıcısının kızı olduğuna dair son kanıtı görmüştü. Başka kim ablasına Elizabeth gibi davranırdı? Kalbinde Elizabeth'le olan tüm bağlarını koparmış, onu kardeşlikten çıkarmış, veliahtlığından reddetmişti. Elizabeth daha küçükken ona duyduğu sevgiyi toptan geri almış, onu kalbinden söküp atmıştı. Gitmesine sevinmişti ve onu bir daha hiç görmese umursamazdı. Prensese güle güle demek üzere büyük kapıya gittim. Londra'dan geçeceği ve Londra halkı ona bakıp tezahürat edeceği için o ağırbaşlı siyah beyaz elbisesini, protestan prenses üniformasını giymişti. Çizmelerini oğlanın birleştirdiği ellerinin üzerine koyup, uşağın onu semerine yükseltmesini beklerken afacan afacan bana göz kırptı. ''Bahse girerim, benimle gelmek isterdin.'' dedi, hain hain. ''Burada mutlu bir Noel geçireceğini sanmıyorum Hena.'' ''Hanımıma iyi gününde de, kötü gününde de hizmet edeceğim.'' dedim istifimi bozmadan. ''Genç adamının seni bekleyeceğinden emin misin?'' diye iğneledi beni. Omuz silktim. ''Bekleyeceğini söylüyor.'' Elizabeth'e, kocasına duyduğu aşkın Mary'i nasıl mahvettiğini gördükten sonra kendi evliliğime çok şans tanımadığımı söylemeyecektim. Ona sadece kraliçeden ayrıldığım günden sonrası için söz verdim. ''Tamam, bana gelebilirsin. Ne zaman istersen bana gelebilirsin.'' dedi. ''Teşekkürler prenses.'' derken bu davetine karşılık duyduğum sevince kendimde şaşırdım. Zaten Elizabeth'in cazibesine kimse dayanamazdı. Yas tutan sarayın karanlığında bile Elizabeth gün ışığı gibi parlıyordu. Ablasının kaybı gülümsemesini hiç silikleştirmemişti. ''Çok gecikme.'' diye uyardı beni alayla. Başımı kaldırıp ona bakabilmek için atının boynuna yaklaştım. ''Çok gecikmeyeyim mi?'' ''Ben kraliçe olduğumda herkes bana hizmet etmek için sıraya girecek. Sıranın başında olmak istersin değil mi?'' ''Bu seneler alabilir.'' diye karşılık verdim. Başını salladı. O çıtır çıtır sonbahar sabahı kendinden son derece emindi. ''Ah, sanmıyorum.'' dedi. ''Kraliçe ne güçlü ne de mutlu bir kadın. Sence Kral Philip ilk fırsatta saraya koşup bir oğlan ve veliaht bırakmaya mı gelecek? Hayır. Ve onun yokluğunda bence zavallı ablam kederden öbür dünyaya göçecek. Sonrasında beni bulacaklar İncil'imi okurken ve ben onlara...'' Bir an durdu. ''Ona kraliçe olacağını söylediklerinde ablam ne söylemeyi planlamıştı?'' Durakladım. O iyimser günlerde Mary'nin İngiltere'nin bakire kraliçesi olacağını vaat ettiğini ve annesinin ülkesini gerçek dine ve mutluluğa döndüreceğini söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Şöyle demişti: ''Bu Tanrı'nın işi ve bizim gözümüze muhteşem görünüyor. Ama sonra ona kaçmamız gerektiğini söylediler ve ona bahşedilmesi gereken kendi tahtı için hep birlikte savaşmak zorunda kaldık.'' ''Bence iyiymiş.'' dedi Elizabeth takdirle. ''Bu Tanrı'nın işi ve bizim gözümüze muhteşem görünüyor. Bu çok iyi. Böyle diyeceğim. Bu gerçekleştiğinde yanımda olmak istersin, değil mi?'' Dinlenmediğimizden emin olmak için etrafıma bakındım ama Elizabeth kimsenin bizi duymadığını biliyordu. Onu tanıdığım bunca zamanda kendini asla riske atmamıştı. Soluğu kulede alanlar her zaman dostları olmuştu. Küçük mahiyeti gitmeye hazırdı. Elizabeth siyah başlığının altındaki güzeller güzeli yüzüyle eğilip bana baktı. ''O yüzden bir an evvel bana gelsen iyi olur.'' diye hatırlattı. ''Gelebilirsem gelirim. Tanrı sizi korusun prenses.'' Eğilip ''Hoşça kal.'' der gibi elimi okşadı. ''Bekleyeceğim.'' dedi gözleri dört dönerek. ''Ve hayatta kalacağım.'' Kral Philip sık sık yazdı ama mektupları Mary'nin şefkat dolu aşk vaatlerine ve ona geri dönmesini isteyen sözlerine karşılık olamazdı. Kısa iş mektupları, karısına İngiltere'de yapması gerekenler konusundaki emirleriydi. Kraliçenin dönmesini rica eden yakarışlarına cevap değildi. Ona hiç olmazsa ne zaman geri döneceğini ya da karısının ona katılmasına izin verip vermeyeceğini bile söylemiyordu. Önceleri mektupları içtendi. Karısına kendini oyalayacak bir şeyler bulmasını, karısıyla tekrar birlikte olacağı günleri dört gözle beklediğini yazıyordu. Ancak sonra her gün gelmesi için yalvaran kraliçenin mutsuzluktan hastalandığını, onun yokluğuyla yataklara düştüğünü söyleyen ayrı bir mektup almaya başladığında mektupları iş mektubuna benzedi. Sadece meclisin hangi konuda ne karar alması gerektiğini emreden mektuplardı ve kraliçe elinde onun mektuplarıyla meclisin karşısına çıkıp sadece ismi kral olan bir adamın emirlerini danışmanlarının önüne sürerek kendi otoritesiyle onları bu emirlere uymaya zorluyordu. Kıpkırmızı gözlerle odaya girdiğinde meclisi onu hoş karşılamıyor, İspanyol prensin kendi savaşları arasında İngiltere'nin çıkarlarını düşündüğünden açıktan açığa şüphe ediyorlardı. Kardinal Pole, kraliçenin tek dostu ve yaveriydi. Ama adam İngiltere'den o kadar uzun süre sürülmüş ve İngiliz lordlarına karşı öyle şüpheci olmuştu ki, Mary sonunda bir zamanlar yaptığı gibi İngilizlerin kalbine hükmeden bir kraliçe olmaktan çıkıp düşmanları arasında sürgün edilmiş bir kraliçeye dönüştü. Ekim'de akşam yemeğinden önce Jane Dormer'ı arıyordum. Başımı soktuğum aralık kapıların hiçbirinde onu bulamadım ve sonunda Nedim'e belki de birkaç dakikasını dua etmeye ayırmıştır diyerek kraliçenin kilisesine yöneldim. İçeri girdiğimde şaşkınlık içinde Bill Somers'ı Meryem anamızın heykelinin önünde diz çökmüş, heykelin ayaklarının dibindeki bir mumu yakarken buldum. Başı öne eğik, soytarı kukuletası elinde buruş buruş, çınlamasın diye kukuletanın çıngırağını elinden bırakmadan tutuyordu. Bill'in dindar bir adam olduğu hiç aklıma gelmemişti. Gerileyip onu kapının ağzında bekledim. Başını öne eğişini, ardından haç işareti yapışını izledim. Derin bir iç geçirerek ayağa kalktı. Hafifçe yalpalayarak koridoru geçti. 35 yaşından çok daha yaşlı görünüyordu. "Bill," dedim karşısına çıkarken. "Evlat." Huy haline gelen o tatlı gülümsemesi yanaklarında belirdi ama gözleri gülmüyordu. "Bir derdin mi var?" "Ah, kendim için dua etmiyordum."
"Kimin için ediyordun?"
Boş kiliseye şöyle bir göz gezdirdi. Sonra beni bir sıraya çekti. "Majesteleri üzerinde herhangi bir etkin olabilir mi sence Hena?" Bir an düşündüm, sonra dürüstçe, üzüntüyle "Hayır" der gibi başımı salladım. "Sadece Kardinal Pole'ün ve kralın lafını dinliyor," dedim ve herkesten önce de kendi vicdanını. "Onunla yeteneğin aracılığıyla konuşsan seni dinler miydi?"
"Belki," dedim temkinle.
"Ama yeteneğime hükmedemiyorum Will, biliyorsun."
"Belki rol yapabilirsin," diye düşünmüştüm.
Geriledim. "Bu kutsal bir yetenek. Rol yapmak Tanrı'ya ihanet olur." "Evlat, bu ay 3 adet Tanrı gibi adam kafirlik suçuyla hapse atıldı ve yanılmıyorsam dışarı alınıp ölümüne yakılacaklar. Başpiskopos Cranmer, Piskopos Latimer ve Piskopos Ridley." Bekledim. Kraliçe, babasının kilisesinde piskopos ilan edilmiş bu iyi adamları yakamaz dedi soytarı dobra dobra. "Böyle bir şey olmamalı." Bana baktı. Kollarını omuzlarıma dolayıp beni kucakladı. "Ona görme yeteneğin olduğunu ve onları sürgüne göndermesi gerektiğini söyle," diye beni ikna etmeye çalıştı. "Hena, bu adamlar ölürse, kraliçe bütün merhametli insanları kendine düşman eder. Bunlar iyi insanlar, onurlu insanlar, kendi öz babasının atadığı insanlar. Onlar inançlarını değiştirmedi, etraflarındaki dünya değişti. Kraliçenin emri üzerine ölmemeliler. Bunu yaparsa ömrü boyunca utancını üzerinde taşır. Tarih her şeyden öte onun piskoposları öldüren bir kraliçe olduğunu hatırlar."
Durakladım. "Buna cesaret edemem Will."
"Yapacaksan ben yanında olurum," diye söz verdi. "Sana yardım ederim. Bir şekilde altından kalkarız."
"Bana bu işlere hiç bulaşmamayı kendin söylemiştin," diye fısıldadım telaşla. "Sen kendi ağzınla bana bir kralın aklını çelmeye asla yeltenme demiştin. Senin efendin piskoposları geç, kendi iki karısının başını uçurttu. Onu durdurmadın."
"Evet. Ve karılarını öldürten kral olarak hatırlanacak," diye kehanette bulundu Will. "Onun dışındaki her şey, cesareti, sadakati, dürüstlüğü unutulup gidecek. Bu ülkeye refah ve barış getirdiğini, İngiltere'yi hepimizin seveceği bir ülkeye dönüştürdüğünü unutacaklar. Ona dair tek hatırladıkları, 6 karısı olduğu ve ikisinin başını uçurttuğu olacak. kraliçe ile ilgili tek hatırladıkları ise bu ülkeye kıtlık, sel ve ateşler getirdiği olacak. Bizim bakire kraliçemiz İngiltere'nin kurtarıcısı olacakken İngiltere'nin laneti olarak hatırlanacak.
Beni dinlemeyecektir.
Dinlemeli diye üsteledi. Yoksa hor görülecek ve unutulacak. Bu dürüst kalpli kraliçe yerine Tanrı bilir kimi, Elizabeth'i, Mary Stuart'ı hatırlayacaklar. Yaptığı tek şey vicdanını dinlemekti diye kraliçeyi savunmaya kalkıştım. Yumuşak kalbini dinlemeli dedi. Vicdanı bugünlerde iyi bir akıl hocası değil. Onun yerine kalbini dinliyor olmalı. Ve sen ona duyduğun sevgine karşılık görevini yerine getirmeli, bunu ona söylemelisin. Sıradan kalktım. Dizlerimin titrediğini fark ettim.
Korkuyorum Will, dedim titrek bir sesle. Çok korkuyorum.
Daha önce onunla konuştuğumda nasıl davrandığını gördün. Beni suçlamasını kaldıramam. Kimsenin benim nereden geldiğimi, ailemin kim olduğunu sorgulamasını göze alamam. Sustu. Jane Dormer da onunla konuşmayı kabul etmedi, dedi. Onu da denedim. Kraliçenin başka dostu yok. Geriye bir sen kalıyorsun. Durakladım. Onun ricasıyla kendi vicdanımın başıma baskı yaptığını, korkularıma rağmen beni doğru olanı yapmaya zorladığını hissediyordum. Tamam, onunla konuşacağım diye patladım. Ama bunu yalnız yapacağım. Elimden gelenin en iyisi olacak. Elini elime koyarak beni durdurdu ve görmek için elimi kendine çekti. Titriyordum. Ellerim zangır zangırdı. Evlat, çok mu korkuyorsun? Bir an ona baktım ve ikimizin de korktuğunu anladım. Kraliçe, bütün erkeklerin ve bütün kadınların kendilerini pazar yerindeki kazıklara ve altında tüterek ve ağır ağır yanacak yeşilliklere gönderecek yanlış bir şey söylemek, yanlış bir şey yapmaktan korktuğu bir ülke yaratmıştı. Evet, dedim dürüstçe, yanağımdaki isi silebilmek için elimi elinden çektim. Hayatımı bu korkudan kaçarak geçirdim ve şimdi öyle görünüyor ki tam üzerine yürümeliyim. O gece kraliçe yatmaya gidene ve yatak odasının köşesindeki sunağın önüne diz çökene dek bekledim. Yanında diz çöktüm ama dua etmedim. Onu bu dehşetengiz şeyi yapmamaya ikna etmek için söylemem gerekenleri tekrar tekrar aklımdan geçiriyordum. Koca bir saat dizlerinin üzerinde durdu. Arada bir kapalı gözlerimi aralayıp ona baktığımda yüzünün çarmıha gerilmiş İsa'ya benzediğini ve yanaklarından aşağı yaşlar süzüldüğünü gördüm. Sonunda dizlerinin üzerinden ayağa kalktı ve şöminenin yanındaki koltuğuna yürüdü. Porların arasından ısınan maşayı çekip ona ısıtmak için maşrapanın içindeki biraya daldırdım. Birayı eline tutuşturduğumda elleri buz gibiydi. ''Majesteleri, sizden bir istirhamım olacak.'' dedim çok alçak sesle. Bana sanki beni neredeyse görmüyormuş gibi baktı. ''Ne var Hena?'' ''Sizinle birlikte geçirdiğim yıllar boyunca sizden asla hiçbir şey istemedim.'' diye hatırlattım ona. Hafifçe kaşlarını çattı. ''Hayır, istemedin. Şimdi ne istiyorsun?'' ''Majesteleri, hapishanelerinizde 3 iyi adamın kafirlikten tutulduğunu öğrendim. Piskopos Latimer, Piskopos Ridley ve Başpiskopos Cranmer. Yüzünü görmemem için şöminenin minik ateşine döndü ama sesi donuktu. ''Evet, bu adamların hüküm giydiği doğru. Sizden onlara merhamet göstermenizi rica ediyorum.'' dedim uzatmadan. ''İyi insanları ölüme göndermek çok feci bir şey ve herkes bu insanların iyi insanlar olduğunu söylüyor. Sadece yanılmış insanlar, sadece kilisenin öğretileriyle uyuşmayan insanlar. Ama kardeşinize iyi birer piskopos olmuşlardı majesteleri ve bunlar İngiltere'nin atanmış piskoposları.'' Uzun bir süre bir şey söylemedi. Meseleyi uzatmalı mıyım yoksa kesmeli miyim bilmiyordum. Sessizlik beni biraz korkutmaya başlamıştı. Topuklarımın üzerine oturup konuşmasını beklerken nefesimin hızlanmaya başladığını, masum birine göre fazlaca kesildiğini fark ettim. Kokuyla iz süren köpekler gibi tehlikenin üzerime doğru gelmeye başladığını hissediyordum. Peşinden gelen koku, korkuyla birlikte koltuk altlarımda beni gıdıklamaya başlayan, sırtımdan aşağı süzülen buz gibi ve nemli ter kokusuydu. Bana döndüğünde
benim sevdiğim Mary ile alakası yoktu. Yüzü kardan bir maske gibiydi. Onlar iyi falan değil. Çünkü Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın kurallarını inkar ediyor, kendi günahlarına diğerlerini katıyorlar, diye tısladı bana. Ya günahlarından arınıp affedilir ya da ölürler. Konuşman gereken kişi onlar Hena, ben değilim. Kanun bu, insanların değil, hiç kimsenin değil, benim değil, kilisenin kanunları. Kilise tarafından cezalandırılmak istemiyorlarsa günah işlememeliler. Ben burada kendimi yargıç olarak görmüyorum. Karar veren kilise ve buna uymalılar, benim yaptığım gibi. Bir an durdu. Ama suçlamalarına karşılık söyleyecek bir şeyim yoktu. İngiltere'nin üzerine Tanrı'nın lanetini çeken onlar gibi insanlar dedi. Hasat iyi gitmiyor. Babam kiliseye sırtını döndüğünden beri refah dolu bir sene geçirilmedi. Annemi bir kenara attığından beri İngiltere'nin beşiğine sağlıklı bir bebek gelmedi. Ellerinin titrediğini, sesinin tutkuyla yükseldiğini görebiliyordum. Bunu görebiliyor musun? Diye sordu. Herkesten evvel sen. Annemi bir kenara attığını ve ardından bir tane bile sağlıklı ve meşru bir çocuğu olmadığını göremiyor musun? Prenses Elizabeth var, diyerek nefes aldım. Kraliçe kocaman acı bir kahkaha attı. O babamdan değil, dedi alayla. Bir baksana, her şeyiyle tam bir Smeton. Annesi onu kralın çocuğu diye yutturmaya çalıştı. Ama şimdi büyüdü ve tam bir lafta çalgıcısının kızı, tam bir fahişe gibi davranıyor. Herkes onun kimden olduğunu görebilir. Tanrı babama sadece tek bir sağlıklı çocuk verdi, beni. Ardından zavallı babacığım bana ve anneme sırtını dönmeye zorlandı. O günden beri bu ülkenin talihi bir dakika bile iyi gitmedi. Onu Tanrı'nın sözünü ayaklar altına almaya, manastırları yıktırmaya zorladılar. Ardından kardeşim İngiltere'yi daha da büyük bir günah batağına sürükledi. Ödediğimiz bedeli görüyor musun? Ülkede açlık, şehirlerde salgınlar. Tanrı yüceltilmeli. Ancak ülkedeki bu günah kökünden temizlendiğinde hamile kalıp doğurabileceğim. Böyle bir ülkeye asla kutsal bir prens gelmez. Babamın başlattığı, kardeşimin devam ettirdiği hata düzeltilmeli. Her şey eski haline döndürülmeli. Nefes nefese durdu. Hiçbir şey söylemedim. Hiddeti karşısında donup kalmıştım. Biliyor musun, bazen buna gücümün yetmeyeceğini düşünüyorum, diye devam etti. Ama Tanrı bana kuvvet veriyor. Bu feci yargıları emretme azmini veriyor. Bunların devam edeceğini söyleme azmini. Tanrı bana işlerini yürütme, ülkenin temizlenmesi için günahkarları ateşe gönderme gücü veriyor. Ve sen... Güvendiğim sen. Buraya ben dua ederken geliyorsun. Beni hataya teşvik etmeye, zayıflığa ve benden Tanrı'yı ve ona olan kutsal görevimi reddetmemi istiyorsun. Majesteleri, boğazım düğümlendi. Ayağa kalktığı anda yerimden zıpladım. O kadar uzun zaman diz çökmekten sağ bacağıma kramp girdi. Bacağım tutmadı ve tökezledim. Başımı kaldırmış ona bakarken neredeyse yere yapışmıştım. Bana sanki Tanrı cezamı vermiş de yere devrilmişim gibi baktı. Hena, evladım, bunu benden istemekle kendin ölümcül bir günahın yarı yolunu kat etmiş oluyorsun. Bir adım daha atma, yoksa seni ruhunla güreşmen için papazlara gönderirim. Duman kokusu alıyordum. Kendi kendime bunun şömineden geldiğini söyleyip durdum ama duyduğum kokunun yanan annemin kokusu olduğunu, ülkenin dört bir yanındaki pazar meydanlarında yanan İngiliz erkek ve kadınlarının kokusu olduğunu biliyordum. Ve yakında Piskopos Latimer'le Piskopos Radley'i dışarı alacaklardı ve İngiltere'de kimsenin asla söndüremeyeceği bir mum yakmak üzerelerken Doktor Radley dostuna kalbini ferah tutmasını söyleyecekti. Kraliçenin ayaklarının dibinde sakatlar gibi debelendim. Eteklerini değmeme dayanamıyormuş gibi toplayıp başka tek bir kelime etmeden beni burnumda duman kokusu dehşet içinde ağlarken öylece yerde bırakarak çekip gitti. 44. ayrımın sonu. Sayfa 452. Devamı 45. ayrımda.